Derya Yaşar'la ekonomi raporu başlıyor.
Mutlu günler RSFM dinleyicileri, ekonomi raporuyla sizlerleyiz. Bugün ekonomide Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun verdiği son mesajları ve buradan yola çıkarak enflasyon, orta vadeli programdaki enflasyon hedefleri ve büyüme hedefleri, bu başlıkları ele alacağız. Konuğumuz ekonomist Enver Erkan. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz Enver Bey.
Hoş bulduk.
Önce Merkez Bankası Başkanı'ndan başlayalım isterseniz. İş dünyasına seslendi ve burada önemli mesajlar verdi. Enflasyon konusunda daha önce verdiği mesajların aksine çekirdek enflasyonu işaret etmesi. Bu konuda ne söylersiniz? Bir değerlendirme yapar mısınız? Bu bize ne anlatıyor?
Şimdi tabii şu var. Merkez Bankası malum Kavcıoğlu yönetiminde de enflasyon üzerinde faiz şeklinde bir yönlendirme devam ettirdi. Ta ki bu aya kadar. Ki zaten artık hani bu enflasyon üzerinde faizin işlevsel olmadığı, Ağustos enflasyonunun verilen faizin üzerine çıkmasından dolayı anlaşılıyor. Yani bu durumda da ne olacak? Yani ya Merkez Bankası buna bir cevap verecekti. Faizin üzerine çıkan enflasyon, negatife düşen reel getiriye karşı veya bir uygulama değişikliğine gidecekti. Şimdi bu çekirdek enflasyon olgusunun ön plana çıkartılması ile beraber aslında görünen o ki Merkez Bankası faiz indiriminin yolunu gözler bir durumda ve bunu rasyonel bir zemine de oturtma noktasında. Şimdi burada hangi enflasyonu baz alacağız konusu da hani çok tartışıldı. Tartışılmaya da devam ediliyor. Yani bir tarafta manşet enflasyon, bir tarafta çekirdek enflasyon ki aslında dünyada da hani bu pandemik etkisiyle beraber şişen kalemlerin enflasyonist etkileri vesaire hani bunu indirgeyelim gibi bir düşünce var. Bir de beklenen enflasyon olgusu var.
Evet.
Yani beklenen enflasyon olgusunda neden tartışması? İşte niye cari enflasyon geçen 12 ayın fiyat artışlarını gösteriyor ama bizim hani daha böyle güncel geleceğe dönük bir resme ihtiyacımız var. İşte ama orada bizim malum beklenen enflasyondaki başarı oranımızın da düşük olması tasarruflarda bunun çok tercih edilen bir kriter olmamasına. Beklenen enflasyon bu yüzden geliyor. Çekirdek enflasyon konusu. Şimdi çekirdek enflasyon manşetin altında Ağustos itibariyle %16,8 çekirdek enflasyonun seviyesi. Yani Merkez Bankası çekirdek enflasyona göre pozisyon alırsa eğer bu da aslında 200 bas puana kadar faiz indirebileceği bir alana sahip anlamına geliyor. Manşet enflasyona göre böyle bir hareket alanı yok. Yani artık bir puan bile esneklik alanı yok. Hatta manşet enflasyonu baz alacak da faiz arttırması gerekiyor.
Evet.
İşte bu kapsamda çekirdek göstergelerin baz alınmasının ne gibi finansal riskleri söz konusu olabilir? Bir defa döviz kur etkisini yansıyamayız bu bağlamda. Yani muhtemelen hani alım gücünü yansıtan enflasyonun biz genel enflasyon oranı olduğunu düşünecek olursak, çünkü genel enflasyona ne dahil? Gıda ve enerji dahil.
Evet.
Özellikle burada gıdayı yoğunlaştırmak lazım. Çünkü bu enflasyon yükselişinde, son enflasyon yükselişinde gıda fiyatının önemli bir rolü olduğu görülüyor. Yani bir bileşke etkisi var zaten. Üfede biriken maliyet var. Küresel emtia fiyatlarından gelen etki var. Küresel ve yerel genel enflasyon eğilimleri var. Zayıf TL'nin etkileri var. Ve bir de tabii ki gıda fiyatları, ki gıda fiyatları hem yerel koşullara ve gıdada girdi olarak kullanılan ürünlerin fiyatlarına bakıyor. Malum bunlar döviz bazda çok yoğun bir oranda.
Evet.
Ve tabii ki işte iklim koşulları, kuraklık, doğal afet etkileri, bunun tarımsal üretime etkileri vesaire gibi etmenleri içinde barındırıyor. Şimdi gıda fiyatları geçici volatilite gösteriyor diyor Merkez Bankası. Dolayısıyla bu zaten geçici etki ortadan kalkana kadar çekirdek enflasyona bakalım. Dünyada da çekirdek enflasyon baz alınıyor diyor. Ama böyle bir durumda zaten TL tutma eğiliminin çok zayıf olduğunu düşünecek olur isek eğer, Bu mevcut duruma çok yardımcı olacak bir yaklaşım olmayacaktır. Yani tahminen böyle bir Merkez Bankası metot değişikliğine gider ise eğer 23 Eylül'de ki yapılan açıklamalar biraz faiz indirimine de yol açtığından dolayı belki direkt faiz indirimi de olabilir. Yani bu ihtimalle şu anda başlayamayız bakıldığında. İşte o zaman fiyat istikrarına sirayet edecek etki bizim bir döngü içerisine girmemize neden olur. Bu da şöyle, piyasa daha çok zorlar. Zoraki bir sıkılaşma ilerleyen dönemde tekrar yapılmak zorunda kalınabilir. Ve ekonominin faiz maliyetini düşürelim derken ekonomiyi daha yüksek bir faiz maliyetiyle baş başa bırakabilirsiniz. O dönemde de sizin daha yüksek bir döviz kurunuz, daha yüksek bir faiziniz, daha yüksek bir enflasyonunuz olur. Üçlü etkinin dışına çok bizi çıkartacak bir metodoloji değişikliği olmazdı. O yüzden yani Merkez Bankası politikaları açısından hani çok önerilebilecek, çok ideal bir senaryo oluşturmaz bu bakıldığında. Ben hala Merkez Bankası eğer faiz indirmeyi bu kadar çok istiyor ise eğer,
evet,
enflasyondaki düşüşü görmeden harekete geçmemeli kesinlikle. Yani bu da Ekim-Kasım gibi, muhtemelen Kasım'da biraz daha belirgin bir şekilde olur ama hani şu var, şimdi çekirdek enflasyonun içinde temel mal grubu vesaire olması hani belki daha az volatil gibi görülebilir ama oradaki ikinci etkileri de yatsıyamayız bakıldığı zaman. Çünkü sadece şu an genel enflasyonu besleyen olgu gıda fiyatları değil. Sadece güncel görünümdeki satmada birazcık ağırlığı arttı. Yani biraz önce yani konuşmanın başında belirttiğim bileşke faktörler enflasyonun tamamı ve genel yayılma etkisi açısından oldukça etkili ki hani %16,8'lik bir çekirdek enflasyon belki bizim manşet enflasyonumuzdan düşük ama küresel enflasyon standartizasyonu açısından da çok yüksek bir enflasyon. Dolayısıyla hani burada ben açıkçası hani Merkez Bankası muhtemelen artık hani bir faiz indirme olayını rasyonel hale getirmeye çalışıyor diye düşünüyorum ama hani ben böyle bir yola girmemesi gerektiğini aslında daha çok tercih ederim ve kişilerin genel alım gücü seviyesi ve buna bağlı tasarruf tercihleri bağlamında manşet enflasyonun, güncel manşet enflasyonun dikkate alınmaya devam edilmesi gerektiğini ve buna göre faiz pozisyonunun alınması gerektiğini düşünüyorum.
Burada sanıyorum belki biraz geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız döngüye bir geri dönüş olabileceği sinyali mi geliyor?
Yani muhtemelen hani bundan sonra piyasanın para politikası hamlesi öngörülerinde hani biz şu ana kadar şunu söylüyorduk hep. Yüksek enflasyonun faiz indirimine yer bırakmadığı öngörüsünde bulunuyorduk. Buna da tabii ki hani enflasyon üzerinde faiz uygulama taahhüdü artı orta vadede dezenflasyon etkileri sağlayacak sıkılıkta bir para politikası taahhüdü. Yani bizi bu öngörülerde tutan buydu. Şimdi Merkez Bankası eğer ki daha dar kapsamlı göstergeleri veya daha düşük enflasyon göstergelerine baz alacaksa eğer ki enflasyonun bu kadar istikrarsız olduğu bir ülkede siz enflasyon olgusunu dikkate alırken ihtiyatlılık ilkesini benimsemek durumundasınız.
Hı hı.
Bu ihtiyatlılığın kademe kademe azaltılacağını gösteriyor bakıldığında ya daha düşük bir kademede uygulanacağını gösteriyor. Malum yani bundan sonra görünen o ki çekirdek enflasyon daha etkili olabilir Merkez Bankası politikalarında. Haliyle manşet enflasyona karşı negatif reel getiri o kadar da dikkate alınan bir kriter olmayacak. Şimdi evet yani döngüsel durum diyoruz. Bu aslında faizin olması gerektiği seviyenin altında uygulanması. Mümkün mertebe faiz arttırmama hatta faiz düşürme şeklindeki uygulama politikalarının bir sonucu, bir geri dönüşü bize daha yüksek enflasyon sonrasında daha yüksek faiz olarak döndü. Çünkü piyasanın oluşturmuş olduğu zemine uygun bir politika dikmezseniz eğer piyasa sizi daha çok zorlar. Bunu da hani finansal piyasa volatilitesini arttırarak yapar. Bu istikrarsızlığı yükselir. Dolarizasyon yurt içinde artar. Yurt dışında TL'ye karşı spekülatif pozisyonlar daha çok alınır. TL daha çok kaybeder. TL'nin daha çok değer kaybetmesinin bir yansıması olarak da bize daha yüksek enflasyon gelir. Daha yüksek enflasyonda daha yüksek faiz uygulanmasına neden olabilir. Bu 2018-2020 arasında çok yoğun bir şekilde ortaya çıktı sonuçları olarak. Daha sonra kısa bir dönem Sayın Naci Ağbal döneminde Merkez Bankası faizleri arttırdı. Faizleri arttırmasıyla beraber belli bir dönem istikrar da sağlanmış oldu. Bu istikrar yaklaşık olarak 4-5 ay sürdükten sonra Merkez Bankası görev değişikliğinden sonra işte o dönüşsel duruma geri dönülmüş görünüyor. Şu ana kadar zaten faiz bir puan bile oynatılmamış olmasına rağmen Türk lirası yaklaşık olarak %15 değer kaybı Mart sonundan itibaren sağladı. Yani belki bunu daha da uzatma ihtimali de olabilir. Çünkü Merkez Bankası şu ana kadar bir erken gevşeme sinyali vermiyordu. Ama şu anda erken gevşeme olarak algılanabilecek bir metot izleme yöntemine işaret vermiş oldu. Yani bunu ne kadar açacak 23 Eylül'de? Bir mesela enflasyon üzeri faiz taahhüdünden ziyade çekirdek enflasyona daha çok referans veren bir ibare eklenir mi Merkez Bankası politika açıklamasına? Olası görünüyor. Direkt bir faiz indirimi olur mu? O da olabilir. Yani sürpriz olmaz ama belki hani Fed'in QE ile alakalı açıklamalar yapacağı bir dönem içerisinde malum bizim Merkez Bankamızdan bir gün önce FED toplantısı var. Hani o finansal piyasa hareketlerini vesaire görüp belki ondan sonra Ekim-Kasım döneminde faiz indirmeyi düşünebilir. Yani bunlar şu an aslında bakıldığında hani ortaya birçok sesli düşünerek farklı senaryo attığıma göre belirsizlik çok artmış demektir.
Algılanan şu, belki evet Eylül ayında değil ama bu yıl sonuna kadar mutlak bir şekilde bir faiz indirimi yapılabileceğinin net bir şekilde sinyali verilmiş oldu.
Piyasa çok yoğun bir şekilde öyle algıladı. Hatta faiz indirimi aslında yani yine bekleniyor. Yani manşet enflasyon yaklaşımında da bekleniyordu. Yani çünkü sürekli olarak enflasyon dalgalanmasının geçici olduğu üzerinde durulması Merkez Bankası da faizi bir yukarı bir aşağı hareket ettirmeyeceğini zaten gösteriyordu. Yani buna bir bu %19,25'lik enflasyona bir hemen cevap şeklinde bir faiz arttırımı gelmeyeceğinin birisinde bulunuyorduk zaten. Yani bu çekirdek enflasyon yaklaşımı yani şuna doğru eğildi. Hani biz enflasyon normalde baz etkisinden dolayı 4. çeyrekte bir biraz sınırlı düşmesini bekliyorduk. Yani yıl sonunda manşet %16'lara düşer diye düşünüyorduk. Ve yani bu tahmin aslında hani aslında OVP'de de 16.2'ye revize edildi. Yani Merkez Bankası tahmininden çok daha ihtiyatlı bir tahmin.
Evet, iki bakımda
ama çekirdek enflasyon daha düşük, gıda fiyatlarının hepsini elemine ediyor. Zaten aslında bakıldığında hani bu gıda fiyatları konusunda da sürekli böyle bir işte daha önce özellikle Maltepe'sindeki ağırlığının düşürülmesi gibi şimdi mesela Merkez Bankası'nın çekirdek enflasyonu daha çok baz alabileceğini söylemesi gibi etmenler yani bireylerin harcamalarının çok önemli bir kısmını gıda fiyatları oluştururken ve alım gücünü bu kadar etkileyen bir durumken gerçek enflasyondan bağımsız bir enflasyon göstergesine bakmak ne kadar doğru? Yani bu şu an hani dünyadaki Merkez Bankası uygulamaları böyle deniyor mu? Dünyada ben böyle bir uygulama gösteren bir Merkez Bankası görmedim. Yani metot olarak çok ideal bir metot değil bu unsurda. Ki yani manşetten ziyade çekirdeğe bakacaksak, çekirdek daha düşük olacak. O zaman Merkez Bankası daha düşük faize doğru da inebilir yıl sonuna kadar. Yani hareket alanını genişletiyor gördüğümüz kadarıyla ve bunu da metot dahilinde işte rasyonel bir zemine oturtuyor. Yani çekirdek enflasyon olgusu hani şimdiye kadar hiç telaffuz edilmiyordu da şimdi neden bir anda bu kadar önemi arttı? Yani gıda fiyatlarının zaten yüksek seyredeceği enflasyonun çift yönlü riske sahip olduğu yani bunlar zaten bir modelleme içerisinde yer almıyor muydu? Yani bu senaryo analizine dahil değil miydi? Çok farklı sorular sorulabilir bununla alakalı ve tabii dediğimiz gibi politik banka belirsizliğini bence oldukça arttırıyor bu.
Peki Enver Bey, şunu sormak istiyorum. Söylemini değiştirdi, eylemini de değiştirirse Merkez Bankası, aylardır şunu verdiğini biliyoruz karar metninde de, bütün açıklamalarda da, enflasyonla mücadele kararlılıkla sürdürülecek. Faiz indirimine gidildiği zaman enflasyonla mücadelede kararlılık ne kadar sürdürülmüş olacak? Yoksa burada biraz daha maliye tarafına mı iş bırakılacak? Bankacılıkta bazı kısıtlayıcı kararlar alınabileceğine yönelik haberler var.
Talebin, kredilere erişimin kısılması sıkı para politikası uygulamasıyla kolayca dolambaçlı yollar kullanılmadan yapılabilecek bir şey. Ama bu konuda bankacılık otoritesinin bankalarla işare yoluyla ihtiyaç kredilerine yeni kriterler getirmesi, kredi çıkışlarını zorlaştırması, yani bir bağlamda aslında yine bankacılık sistemi içerisine çok da böyle liberalize olmayan önlemler getirmesi bir noktada, yani aslında bu işin çok da direkt bir şekilde yapılmak istenmediğini gösteriyor. Yani benim özellikle bu ihtiyaç kredileri konusunda sınırlama getirilmek istenmesi, düzenleme getirilmek istenmesi gibi ki bu noktada mesela kredi taksit sayılarının azaltılması,
evet,
gibi yüksek ihtiyaç kredisi büyümesine sahip bankaların zorunlu karşılık oranlarının arttırılması gibi bazı önlemlerin düşünüldüğü söyleniyor. Tabii bu konuda resmi bir açıklama olmadığı için bunları böyle şu an duyumlar üzerinden ya da varsayımlar üzerinden dile getiriyoruz ama hani bu aslında normalde bankacılık faizlerine Merkez Bankası fonlama faizinin geçiş etkisi, yani arttırdığı kredi maliyetleri kapsamında bunu da sıkı para politikasıyla yapacak, daha direkt ve daha kolay bir şekilde yapılabilecek bir etmen. Burada işin biraz bankacılık otoritesine bırakıldığı görülüyor veya bankalara bırakıldığı görülüyor. Bir diğer konu malum kontrol dışı kalem olarak görülen gıda fiyatları konusu. Gıda fiyatlarıyla alakalı mesela dün resmi gazetede bir haber çıktı. Bazı ithal gıda ürünlerine vergi oranının yıl sonuna kadar sıfır olarak uygulanması gibi. Bu zaten içeride rekoltinin düşük olduğu bir ortamda piyasaya yeni ürün girişi sağlayarak fiyatları belli bir dönem için kontrol altında stratejisi olarak görülüyor.
Geçtiğimiz dönemde de bu ithalat yolu denenmişti değil mi? Bunu yaşamıştık aslında.
Vardı, evet. Yani ithalat serbestisi gibi belli gıda ürünlerinde daha çok ithalat yapılması, ithalat kotasının arttırılması gibi ya da mesela o dönem uygulanan tanzim satışları gibi yani ama bunlar işte görüldüğü gibi günlük çözümler ve sonuç da vermedi. Bakıldığı zaman tarım politikalarının gözden geçirilmesi gerekiyor. Tarımsal girdi ağırlığının yerelleştirilmesine ilişkin çalışmalar yapılması gerekiyor ve iklim değişikliğiyle kuraklıkla mücadele yapılması gerekiyor.
Çok önemli.
Bunlarla alakalı olarak ki zaten şu an dünyanın ortak sorunu haline gelmiş durumda. Sulamada sıkıntı var, yağışlar azaldığından dolayı. Zaten bu yangınların çıkmasının vesaire, bunların da mesela çok önemli bir etkisi
mutlaka
var. Yani doğal afet etkisini de beraberinde getiriyor bu iklim değişikliği ya da dünyadaki yeşil alanların azalması. Zaten yeşil ekonomiye dönüşüm gibi şu an çok önemli bir başlık değerlendiriliyor bu yolda. Yani artık daha çevreci politikaların uygulanması lazım. Dünyanın ve ekonominin devamlılığının sağlanması bağlamında. Yani gördüğünüz gibi aslında günlük çözümler sizi günlük bağlamda da iyi bir noktaya doğru götürmüyor. Siz sorunun kökenine inmediğiniz sürece, kalıcı çözümler getirmediğiniz sürece bu, yani popülist politikalardan sıyrılıp daha rasyonel politikalar izleme noktasında da tanımlanabilecek bir etmen. Dönüşüm geçirmeniz gerekiyor. Dünyanın evrimsel dönüşümü içerisinde bir noktada yer etmeniz gerekiyor. Yoksa sizin zaten kısa vadeli ve kronik sorunlarınızı çözmeniz bu noktada çok Mümkün olamıyor.
Buradan şeye geçmek istiyorum. Şimdi orta vadeli program 2022-2024 yıllarını kapsayan program yayınlandı. Şimdi siz enflasyon tahminini orada %16.2 olarak aktardınız yıl sonunda. Önce buradan başlayalım isterseniz. Bu gerçekçi mi? Yani yıl sonunda enflasyon bu civarda mı olacak sizde? Ki Merkez Bankası'nınki 2 puan kadar altında. O da belki yeni enflasyon raporunda Merkez Bankası da bunu revize edecek muhtemelen. Bu konuda ne dersiniz?
16,7 zaten hani piyasanın biraz konsensüs noktasına yakın bir tahmin. Dolayısıyla makul. Zaten son çeyrekte belli bir baz etkisi olacağından dolayı enflasyon bir miktar geri çekilebilir gibi görünüyor. Tabii hani bunun yukarı doğru riskleri var mıdır? Vardır. Çünkü enflasyonu besleyen faktörlerde herhangi bir iyileşme şu noktada görülmüyor. Tabii bu hani ilk hani OVP tarafında hani bu ekonomi yönetimi para otoritesi birbirinden ayrışıyor gibi görünmekle beraber tabii güncel enflasyon raporunda gelecek ayın sonunda açıklanacak Merkez Bankası yukarı doğru revize edebilir bunu. Burada Merkez Bankası'nın enflasyona karşı alacağı pozisyon itibariyle çok yorumlamalarda bulunduk. Dolayısıyla kısa vadeli beklenti üzerinde aslında çok konuşmuş olduk. Biraz daha burada daha orta vadeli beklentilere doğru, yani gelecek yılların beklentilerine doğru baktığımızda OVP'de enflasyon 2022'de %9.8 olarak öngörülüyor. 2023'de %8'e düşeceği tahmin ediliyor. 2022 için tek hane tahmininin olduğunu görüyoruz burada. Evet. Ki biz özellikle bu enflasyonun tepkiselliği bağlamında bu tek haneye düşüş sürecinin biraz daha uzun sürebileceğini düşünüyoruz. 2023 senesine doğru uzayabilir düşüncesindeyiz. Çünkü malum yani özellikle bu fiyat yapışkanlığı bağlamında çok önemli bir sıkıntısı var enflasyonun. Ve maliyet artışlarına, kur artışları gibi etmenlere artık hızlı ve yüksek bir tepki veren enflasyonun fiyatlar genel seviyesinin bu değişkenlerde düşüş olduğu zaman o kadar da fazla aşağı tepki vermediğini görüyoruz mesela. Yani bu zaman açısından da düşüş oranı açısından da bir yani yapışkanlık etkisi getiriyor. Hani en amiyane tabirle fiyatı yükselen şeylerin fiyatı o kadar da düşmüyor ya da hiç düşmüyor. Evet, yani orada tabii fiyat duyarlılığı, fiyat esnekliği bağlamında özellikle mal sepetinde ağırlığı yüksek olan ya da mesela şu an çok yoğun bir şekilde gıda ve kira özelinde görmüş olduğumuz evet. durumlarda yani ben de öyle sürekli olarak yükselen bir fiyatlar seviyesi görüyorum ki zaten enflasyonun en önemli yapışkanlık katkısını da bu gibi etkiler sunuyor. En dikkat çeken ayrıntı enflasyonla alakalı 2024 için %7.6 beklenti. Yani %5 hedefinin üzerinde bir tahmin açıklanmış oldu. Program süresinin sonunda öngörülen enflasyon oranı olarak ki bu hep %5 ki yani burada da o hedeflere ulaşımda aslında biraz daha uzun bir süreç olacağı anlaşılıyor ki %5 enflasyon hedefi enflasyonun bu yapısallığı içerisinde çok ulaşılabilecek bir hedef bu koşullarda değil. Yani orada enflasyonla mücadelenin genel bir politika amacı doğrultusunda hem para politikası tarafında yeterince dezenflasyon tepki sağlanarak hem bu kapsamda da aynı zamanda ülkede ters para ikamesi noktasına yani yerel paranın asli fonksiyonlarını kazanmasına yardımcı olacak bir politika zemini oturtulması ki güven istikrar unsurları burada daha geniş dönem için tesis edilmesi gereken unsurlar. Ve tabii ki maliye politikasının özellikle bu arz yönlü sıkıntılarla, iklim yönlü sıkıntılarla, tarımsal politikalar, özel sanayi politikalarıyla beraber ve yönetilen yönlendirilen fiyatların etkisi bağlamında vergilendirme politikaları anlamında genel bir hareket planının oluşturulması gerekliliği anlaşılıyor.
Bir de şunu gözden kaçırmamak mı gerekiyor? Henüz salgın koşulları altındayız. Her ne kadar aşı çok büyük bir mücadele aracı olsa da yine de bütün dünyada vaka sayılarının da sürekli mutasyona uğrayan virüs nedeniyle o koşullardan bir türlü çıkamadığımızı görüyoruz. Az önce söylediğiniz gıda fiyatlarıyla ilgili, kuraklıkla ilgili beklentileri ve hali hazırda yaşadığımız şeyleri. Bu noktada da bakarsak aslında belki önümüzdeki yıllarda o anlamda bu rakamları yakalamak da aslında çok da kolay görünmüyor diyebiliriz herhalde. Bu koşulların geçmeyeceğini varsayarsak kısa vadede, ortadan kalkmayacağını.
Şimdi şöyle diyelim, bu sene için %9 ekonomik büyüme öngörülüyor.
Evet.
Yani dönemsel yüksek bir büyüme veya belki bir ihtimal bunun çift tane uzaması durumu da olabilir. Yani büyüme ile mesela şimdi baktığınızda enflasyon içinde büyüme olacak görünüyor. Yani bu gidişat çerçevesinde ve tahminler çerçevesinde. Yani %9 büyümede %16.2 enflasyon mesela. Ama sonraki yıllar mesela bizim daha sürdürülebilir büyüme zeminimiz olarak %5'i düşünecek olursak, mesela %5 enflasyonda, %5 büyümede biz tek hane enflasyonu nasıl sağlayacağız mesela? Yani burada çok önemli bir hedef, yani enflasyon büyüme birbiriyle çelişen hedef olması bakımından, özellikle ekonomik modeli istikrarsız olan ülkeler bağlamında tutturulması çok zor bir hedef olarak görünüyor. Yani tek başına tutturulur enflasyonda, büyümede, orada bir problem yok, ama ikisini aynı anda aynı düzlem içerisinde tutturmak çok olası değil gibi görünüyor. Bir de mesela milli gelir beklentilerini hem TL bazlı hem dolar bazlı olarak OVP'de incelerseniz eğer, dolaylı olarak kur tahminleri mesela ortaya çıkıyor. Yani orada mesela program sonu için mesela çift taneli bir kur beklentisi ortaya çıkıyor. TL bazlı milli geliri ve dolar bazlı milli geliri birbirine odaklarsak. Yani evet, orada galiba 10.26 gibi bir şey çıkıyor. Tam rakam şu anda aklımda değil. Oradaki hesaplama aklımda değil. Yani mesela kur artmaya devam edecekse mesela o enflasyonu nasıl sağlayacağız? Yani burada gerçekten çok spesifik politikaların uygulanması gerekiyor ki genel büyüme seyriyle, ne bileyim, ekonomik ithalat ağırlığıyla, ithal girdi kullanımıyla çok örtüşen bir durum değil. Yani malum aslında büyümenin de, büyüme içinde enflasyon ya da enflasyon içinde büyüme gibi bir olgunun da bu kadar geçerli olmasına neden olan şey, büyümenin de çok yoğun bir şekilde refah yaratan kalemlerden çok enflasyon yaratan kalemler üzerine yoğunlaşması. Yani burada ekonomideki talep seviyesi, bunun ithalata yansıması, krediye erişimin kolaylığı, kredi maliyetinin düşüklüğü gibi falan etmenler burada söz konusu. Yani bizim bu orta vadeli planlama çerçevesinde büyümenin oranlamasından çok büyümenin dinamiklerine, bileşenlerine, büyümeyi sürükleyen faktörlere, büyümeyi oluşturan faktörlere odaklanmamız. Yani bu da ekonomiye yatırım çekmekle, içerideki yatırım iştahını ve yatırım güvenini arttırmakla ve bu büyümenin de özellikle ülkede know-how edinme potansiyeli yüksek olan, yüksek öğrenim yer görmüş, nitelikli iş gücüne, iş alanı yaratacak bir büyüme olması zemininden geçmesi gerekiyor ki sürdürülebilirliği ve dış katmanlara olan bağımlılık durumu azalsın. İşte o zaman siz bu dünyadaki koşullardan da daha az endişe edersiniz. Dışsallık etkilerinden de daha az endişe edersiniz. Belirsizlik unsurlarından da daha az endişe edersiniz. Görünen o ki bu Covid gerçeği belli bir oranda yerleşmiş olarak kalacak. Yani en azından yani bu senenin böyle geçeceğini, önümüzdeki senenin böyle geçeceğini, her ne kadar aşıya sahip olsak da virüsün doğası gereği sürekli mutasyona uğrayıp bir şekilde etki alanını belki sürdürebileceği, yani burada tabii ki yani ne ölçüde olur bunun da çok öngörebilecek bir noktada değil. Zaten ekonomilerin dayanıklılık seviyesini arttıracak mali politika uygulamalarının genel olarak dünyada da uygulanması gereken bir ortamda elbette bizim de bu planlama dahilinde ve risk değerlendirmesi dahilinde hareket etmemiz gerekir.
Evet, konuğumuz ekonomist Enver Erkan'dı ve bugün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun enflasyon konusunda ve faiz konusunda verdiği son mesajları, orta vadeli programdaki enflasyon ve büyüme hedeflerini konuştuk. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte sizlerle olmak umuduyla. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.
Derya Yaşar'la ekonomi raporu sona erdi.